Ayrım Altı, Katli Vacip, Fethi Yılmaz, sayfa 66, Çelişkili Beyanlar. Bu üç ismin İmdat Kaya, Tugay Taş, Abbas Çelik ortak noktaları dikkat çekici. Bu sebeple üçünü de aynı başlık altında değerlendirmekte fayda var. Keza gerekçeli kararda da bu ayrıntıların üzerinde duruldu. Üç isim de emniyet ifadelerinin büyük bölümünü yalanladı. Ancak savcılık ve mahkeme önünde verdikleri ifadelerde de çok ciddi çelişkiler görüldü. İmdat Kaya'dan başlayalım. Mahkemeli gerekçeli kararında Kaya'ya ilişkin özetle şu ifadeleri kullanıyor. Bu konuda son bir noktaya daha temas etmek istiyorum. İmdat Kaya emniyette sorgulamasının başlangıcında sanıklar Ahmet Vanlıoğlu, Ahmet Özer ve Mahmut Usta Osmanoğlu'na da atıfla cürümde bulunarak bu sanıkları da eyleme karıştırmak istemiştir. Ancak emniyet ifadesi alınırken bu sanıkların olayla uzaktan ve yakından ilgilerinin olmadığını belirterek henüz emniyette iken affı cürümünü geri almıştır. Bu isnadı geri alırken olaydan bir gün önce Ömer Arlı'nın müftünün kaçırılması ve öldürüldüğü hususunda kendisine söylediklerinin doğru olduğunu, bu durumu ağabeyi Servet Kaya'ya da bildirdiğini belirtmiş olmasına rağmen savcılıkta ve mahkemede işkence gördüğünden bahisle bu beyanından da dönmüştür. Bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Zira sanık emniyette bir beyanının doğru olduğunu, bir başka beyanının da doğru olmadığını söyleyebilmektedir. Diğer taraftan Servet Kaya, müftiye suikast yapıldığını, olayın henüz polis tarafından bilinmediği bir zamanda Karaköy vapurunda bir şahıstan duyduğunu belirtmektedir. Oysa gerçek durum sanıklardan İmdat Kaya'nın da ifadesinden anlaşılacağı üzere müftiye suikast yapıldığını sanık İmdat Kaya tarafından ağabeyi Servet Kaya'ya söylenmesinden ibarettir. Yoksa olayı Kadıköy vapurunda herhangi bir şahıstan duymuş değildir. Zira İmdat Kaya İstanbul'da imamlık yaptığı gibi ağabeyi Servet Kaya da yine İstanbul'da imamlık yapmıştır. Üsküdar müftüsüne suikast yapıldığına ilişkin bir habere bu denli ilgisiz kalamaz. Suikast olayını belirten şahıs hakkındaki şahsın bulunmasına elverişlilik arz edecek bir tarif yapamamaktadır. Hadisenin bu yanı ve diğer taraftan emniyet kuvvetlerinin dahi bilmediği bir anda suikast olayını herhangi bir şahıstan duymuş olması günlük hayatın icaplarına ve somut hadisenin cereyan tarzına uygun düşmemektedir. Aksine sanık İmdat Kaya'nın itiraflarını doğrular niteliktedir. Mahkeme gerekçeli kararında da açıkça İmdat Kaya'nın cinayeti itiraf ettiği, kendi el yazısı ile kaleme aldığı emniyet ifadesinin doğru olduğu kanaatini taşıyordu. İmdat Kaya önce emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ediyor, sonra ise yine aynı emniyette verdiği ifade için korktuğum için öyle dedim diyordu. Savcılık ve mahkemede ise emniyette işkence gördüm diyordu. İlginç. Eğer işkence ile el yazılı ifadesinde cinayeti itiraf ettiyse yine aynı emniyette ifadesi daktiloya geçerken nasıl vazgeçebildi? Bir diğer soru ise şu, eğer İmdat Kaya'nın cinayete dair hiçbir bilgisi yoksa kardeşi Servet Kaya henüz Müftü Ünal'ın öldürüldüğüne ilişkin emniyette dahi hiçbir bilgi yokken nasıl oldu da Üsküdar Müftülüğünü arayıp Müftü Ünal'ın suikasta uğradığını söyledi? Servet Kaya bu bilgiyi kimlerden aldı? Bu sorulara yanıt bulunamadı. Fakat İmdat Kaya hakkında 12 Eylül yargısı beraat kararı verdi. Beraat kararı ve gerekçeli karardaki kafa karıştıran sorulara da geleceğiz. Şimdi Turgay Taş ve Abbas Çelik üzerinden devam edelim. Taş ve Çelik de emniyet ifadesindeki itiraflarını savcılık ve mahkeme sorgusunda yalanladı. Keza Taş emniyet ifadesi sırasında Ömer Arlı'nın da emniyette olduğunu öğrenince Türkçü İntikam Tugay'ı davasından yargılanan Sabahattin Zorlu aracılığıyla Arlı'ya bir talimat yazısı yolladı. Bu yazıda Taş Arlı'nın nasıl ifade vermesi gerektiğini anlatmıştı. Mahkeme gerekçeli kararında bu talimatın sanık Taş tarafından yalanlanmasını kabul etmedi. Turgay Taş yine mahkemede cinayet planı dahilinde Üsküdar müftülüğüne gitmediğini ifade etmişti. Fakat müftülük görevlileri Mehmet Koç, Mehmet Güller ve Şaban Cantürk Taş'ı teşhis etti. Yani Turgay Taş'ın cinayet planını uygulamaya koymak için Üsküdar müftülüğüne giderek Müftü Ünal'la görüştükleri netleştirildi. Bu durum Akıncılar Derneği'nde çalışmalar yürüten Abbas Çelik'in emniyet ifadelerini doğrular nitelikteydi. Mahkeme gerekçeli kararında özetle şu ifadeleri kullandı. Bu duruma göre sanıklar Turgay Taş, Ömer Arlı ve Abbas Çelik'in emniyet beyanları yukarıda açıklandığı şekilde doğrulandı. Sanık Ahmet Vanlıoğlu'nun sanıklardan Turgay Taş ve Ömer Arlı ile para hususunda konuştuğu sabit oldu. Sanık Turgay Taş ile firari sanık Hamza Akdağ'ın iki katlı binanın bağışı hususunda maktul müftü ile görüşmeleri tanık beyanlarına göre sabit. Keza Turgay Taş, Abbas Çelik, Ömer Arlı hadiseden sonra Ümraniye'de Turgay Taş'a ait gecekonduda para temini hususunu konuştu. Suikast hadisesini Ömer Arlı sanıklardan Ahmet Vanlıoğlu ve İmdat Kaya'ya söyledi. Firari sanık Hamza Akdağ'ın İran'da olduğu ailesine çektiği telgraflardan anlaşıldı. Ömer Arlı'nın yakalanma biçimi, keza yakalandığı anda kendisini Hasan olarak tanıtan Turgay Taş'ın yakalanma şekli, diğer sanık ve tanıkların anlatıları karşısında ve son olarak emniyet sorgulaması sırasında ifadesini nasıl vereceği hususunda Turgay Taş'ın Ömer Arlı'ya talimat yazdığını sabit olması karşısında dinin ve din işlerinin yozlaşmasına müsaade etmeyen Üsküdar müftüsü Hasan Ali Ünal'ın görevi nedeniyle sanıklar Turgay Taş, Abbas Çelik, Ömer Arlı ve firari sanık Hamza Akdağ tarafından taammüden öldürüldüğü kanaatine varılmıştır. Böylece İmdat Kaya, Turgay Taş ve Abbas Çelik'in ifadelerindeki çelişkiler ortaya çıktı. Yalnız Taş ve Çelik ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken Kaya hakkında beraat kararı verildi. İsmail Ağa cemaati lideri Usta Osmanoğlu sır gibi sakladı. 24 Ekim 1982 tarihinde Mahmut Usta Osmanoğlu emniyette ifade verdi. O dönem İsmail Ağa cemaatinin lideri olmasının yanında İsmail Ağa Camii'nin de imamlığını yapan Usta Osmanoğlu caminin imamlar için ayrılan lojmanında kalıyordu. Usta Osmanoğlu'nun emniyet ifadesi özetle şöyleydi. İsmail Ağa Camisi'nin resmi imamıyım. Aynı caminin lojmanında kalıyorum. Ahmet Vanlıoğlu'nu akrabam ve vakfın müdürü olduğu için tanıyorum. İmdat Kaya'nın ifade ettiği gibi maktulün öldürülmesinden 5 gün önce camide bir toplantı yapılmadı. Yanıma gelen Ahmet, yani Ahmet Vanlıoğlu'nu kastediyor, Ömer Arlı'nın müftüyü vuranın kaçırılacağından bahisle 2 milyon para istediğini söyledi. Bunun üzerine Ömer Arlı'yı camiye çağırdım ve azarladım. Korktuğum için bu durumu polise bildirmedim. İsmail Ağa cemaati lideri Usta Osmanoğlu ifadesinde cinayeti bilmesine rağmen sakladığını böyle anlattı. Öte yandan müftüyü öldüren katili kaçırmak için de kendilerinden para istendiğini emniyet ifadesinde belirtmişti. Usta Osmanoğlu askeri savcılık ifadesinde ise emniyet ifadesini doğrularken İmdat Kaya'yı Balat Camii imamı olduğu için tanıdığını belirtti. İfadesinde öldürülen Üsküdar müftüsü Ünal ile Kur'an kurslarının denetlenmesi konusunda yaşadığı gerginliği de anlatıyordu. Üstelik Usta Osmanoğlu müftü Ünal'la 3 kez görüştüğünü de ifadesinde belirtti. Mahkeme sorgusunda da Mahmut Usta Osmanoğlu aynı ifadelerine devam etti. Ancak kafaları karıştıran sorular bunlarla sınırlı değil. Usta Osmanoğlu cinayeti öğrenmesine rağmen emniyete bildirmemişti. Bunu da ifadesinde korktum diyerek anlatmıştı. Yalnız Usta Osmanoğlu'nun bildikleri cinayeti öğrenmekten de fazlasıydı. Ömer Arlı'yı İsmail Ağa Camii'ne çağırıp azarladığını söyleyen İsmail Ağa'nın lideri, tetikçi Hamza Akdağ'ın da kendilerinden para istediğini savunmalarında doğrulamıştı. Arlı İran'a kaçmadan önce Kütahya'da akrabalarının yanında kalmıştı. Usta Osmanoğlu Arlı'nın yerini biliyordu. Bu sebeple Mustafa Ulusoy ve Ahmet Arlı'yı, yani Ömer Arlı'nın kardeşi, Kütahya'daki Ömer Arlı'nın yanına gönderdi. Usta Osmanoğlu'nun savunmasındaki iddiasına göre Mustafa Ulusoy ve Ahmet Arlı Kütahya'ya Ömer Arlı'nın teslim olmasına ikna edilmesi için gönderilmişti. Yine Usta Osmanoğlu ve tanıklar Ulusoy ve Arlı'nın sözlerine göre Ömer Arlı teslim olmaya ikna olmuştu. Ancak ne olduysa Ömer Arlı şeyhim dediği Mahmut Usta Osmanoğlu'nun sözünü dinlememiş ve İran'a kaçmıştı. Gerçekte o görüşmede neler konuşulduğu ise bir sır olarak kaldı. Oyun ise Ömer Arlı'nın tekrar Türkiye'ye dönmesiyle bozuldu. Çünkü Arlı ancak aylar sonra Türkiye'ye döndüğünde yakalanabilmişti. Bu durum gerekçeli kararda özetle şu sözlerle anlatıldı. Sanık Ömer Arlı Kütahya'da sanık Mahmut Usta Osmanoğlu'nun gönderdiği şahıslarla konuştu. Bu şahıslara teslim olacağını söyledi. Ancak teslim olmadı ve Van üzerinden İran'a kaçtı. Bilahare yine Van mintikasında yurda dönerken yakalandı. Emniyette ikrar etmesine rağmen bu maddi vakayı da savcılık ve mahkemede reddetmiştir. Ancak sanık Mahmut Usta Osmanoğlu, sanık Ömer Arlı'nın Kütahya'da akrabalarının yanında olduğunu tespit ettikten sonra tanık Mustafa Ulusoy'dan rica ederek Mustafa Ulusoy ile Ahmet Arlı'yı Kütahya'ya gönderdi. Ömer Arlı ile konuşarak teslim olmasını belirtti. Bu şahıslar giderek Ömer Arlı ile konuştu. Ancak Ömer Arlı teslim olmadığını, olmayacağını beyan etti. Tanık olarak dinlenilen Mustafa Ulusoy ve Ahmet Arlı da bu maddi vakayı aynen kabul etti. Mahkemede Ömer Arlı'yı Kütahya'da bulduklarını, Mahmut Usta Osmanoğlu'nun isteklerini Ömer Arlı'ya ilettikleri halde bu şahsın teslim olmadığını beyan etmişlerdir. Usta Osmanoğlu cinayetin işlendiğini haber almış, kendilerinden para istediğini doğrulamış, cinayetten aranan Ömer Arlı'ya elçiler göndermişti. Tabii ki Usta Osmanoğlu'nun yanındaki iki isim de dikkat çekiyor. Biri cinayet dosyasında adından en fazla söz edilenlerden sanık Ahmet Vanlıoğlu, diğeri ise sanık Ahmet Özer. Usta Osmanoğlu, Vanlıoğlu ve Özer'in ortak noktası ise İmdat Kaya, Abbas Çelik, Turgay Taş ve Ömer Arlı'nın aksine emniyetteki ifadelerini savcılık ve mahkemede doğrulamaları. Usta Osmanoğlu, Vanlıoğlu ve Özer'in avukatları ise İsmail Müftüoğlu'ydu. Avukat Müftüoğlu'ndan da kısaca söz edelim. Milli görüşçü olan İsmail Müftüoğlu, Milli Nizam Partisi'nin kurulmasına öncelik etti. MSP'den Sakarya Milletvekili oldu. MSP'nin koalisyon ortağı oldu. AP, MSP, MHP, CGP, Cumhuriyetçi Güven Partisi hükümeti olan ve tarihte Milliyetçi Cephe olarak da geçen hükümette 1975-77 yılları arasında da Adalet Bakanlığı yaptı. Ayrıca Milli Gazete, Vakit ve FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman Gazetesi'nde de yazılar yazdı. Konuyu fazlaca dağıtmadan Ahmet Vanlıoğlu'ndan devam edelim. Cinayeti işleyenler Akdağ, Çelik ve Taş idi. İsmail Ağa cemaati ile cinayeti işleyenler arasındaki bağlantıyı ise Ömer Arlı kuruyordu. Müftü Ünal cinayeti ile İsmail Ağa cemaatini kesiştiren en kritik isim ise Ahmet Vanlıoğlu'ydu. Çünkü cinayeti işleyenlerin para ve yurt dışına kaçmak için başvurdukları adres Vanlıoğlu'ydu. Müftü Ünal öldürüldüğünde Vanlıoğlu 39 yaşındaydı. İstanbul Fatih'te yaşayan Vanlıoğlu, Yüksek İslam Enstitüsü mezunuydu ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı İstanbul Merkez İmamı'ydı. Bunun yanı sıra Ahmet Vanlıoğlu hem Mahmut Usta Osmanoğlu'nun akrabası hem de İsmail Ağa cemaatinin Kur'an kursunun müdürüydü. Vanlıoğlu, Müftü Ünal cinayetinden yaklaşık 6 ay sonra İmdat Kaya'nın ifadesi doğrultusunda Aralık 1982 tarihinde gözaltına alındı. Önce Ahmet Vanlıoğlu'nun duruşmadaki sözlerinden başlayalım. Vanlıoğlu emniyet ifadesini doğrularken emniyette herhangi bir baskıya maruz kalmadığını ifade etti. Şimdi Vanlıoğlu'nun emniyet ifadesine devam edelim. Ömer Arda ve İmdat Kaya'yı tanıdığını belirten Vanlıoğlu, Arda'nın kendisine gelerek Eminönü Camii çıkışında Üsküdar müftüsünü de çamura gömdük ve o defteri kapadık dediğini kabul etti. Vanlıoğlu, Arda'nın İsmail Ağa Camii'nden çıkarken yanına geldiğini ve "Hocam Üsküdar müftüsünü öldüren çocuk bellidir" dediğini de ifadesinde beyan etti. Bu sözün ardından katilin yurt dışına kaçırılması için Arda'nın kendisinden 2 milyon Türk lirası istediğini aktardı. Vanlıoğlu Ömer Arda'ya para vermeyi kabul etmediğini ifade etti. Fakat 10 gün sonra İsmail Ağa Camii'nde tekrar karşılaştıklarını ekledi. Arda'nın kendisinden randevu istediğini, kendisinin de kabul ettiğini anlattı. Hemen ertesi gün Ömer Arda ile görüştüklerini anlatan Vanlıoğlu, Arda'nın kendisine müftüyü öldüreni değil, öldürteni arıyorlar dediğini de aktardı. Vanlıoğlu'nun anlattığına göre Arda artık kendisine şantaj yapıyordu. Sonraki karşılaşmalarında ise Arda'nın yine kendisine, "Hocam 5 kişiyi kara listeye almışlar, bunların içinde sen de varsın" dediğini söyledi Ahmet Vanlıoğlu. Okurken sıkıldınız bu buluşmalardan değil mi? Ama Ahmet Vanlıoğlu sıkılmamış ve arka arkaya buluşmalar gerçekleştirmiş Müftü Ünal'ı öldürenlerle. Üstelik tüm bunları Vanlıoğlu sır gibi sakladı, yetkililere de hiçbir bilgi vermedi. Soru basit, neden? Bir diğer soru ise müftüyü öldürenler hangi gerekçe ile Ahmet Vanlıoğlu'na başvurdu, para istedi, şantaj yaptı? Öyle ki Ömer Arda Vanlıoğlu'na müftüyü öldüreni değil öldürteni arıyorlar diyecek kadar ileri gitmişti. Vanlıoğlu'nun ifadesinden devam ederim. Ahmet Vanlıoğlu Ömer Arda ile arasında geçen görüşmeleri, para taleplerini Mahmut Usta Osmanoğlu'na da ilettiğini anlattı. Hatta Usta Osmanoğlu'nun bu yüzden Arda'yı azarladığını da söyledi. İmdat Kaya el yazılı ifadesinde müftünün öldürülmesi fetvasını veren 5 isimden söz etmişti. O isimlerden biri de Ahmet Vanlıoğlu'ydu. Vanlıoğlu ifadesinde bunu yalanlarken Kaya ve Arda'nın Müftü Ünal'ın kaçırılacağını ve öldürüleceğini önceden bildiklerini ve katili saklama gayretleri içinde olduklarını anlattı. Kendisi ve Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ise itibarlı kişiler oldukları için cinayete dahil edilmek istendiklerini belirtti. Ve Ahmet Vanlıoğlu'nun sözleri kurtulmasına yetti, beraat etti. Vanlıoğlu "korktum, söylemedim" dedi, mahkemede buna inandı. Ahmet Özer de yine Kaya'nın el yazısıyla verdiği ifadesindeki 5 kişilik ölüm fetvasını veren ekibin içindeydi. Cinayet işlendiğinde Ahmet Özer 43 yaşındaydı. İstanbul Çarşamba'da oturuyordu. İstanbul İmam Hatip Müdür Vekilliğinden istifa ederek İsmail Ağa İlim ve Hizmet Vakfı Müdürü olmuştu. İmdat Kaya'nın el yazılı ifadesini o da yalanlamıştı. Lakin tetikçinin yurt dışına kaçırılması için Vanlıoğlu'ndan para istendiğini o da doğrulamış, Müftü Ünal'ın imamlara ve müezzinlere baskı yaptığını söylemişti. Usta Osmanoğlu ve Vanlıoğlu ile aynı savunmayı yapan Ahmet Özer "korktum" diyerek emniyete gitmediğini açıklamıştı. Bu savunma Ahmet Özer için de yeterli sayıldı ve mahkeme beraatına hükmetti. Burada bir ayrıntıya da dikkat çekelim ve bir not düşelim. Öldürülen Diyanet'e bağlı Üsküdar müftüsü, Diyanet'in içinde ve camilerinde görev yapan sanıklar, Mahmut Usta Osmanoğlu, İmdat Kaya, Ahmet Vanlıoğlu ve Ahmet Özer, kendi ifadelerine göre cinayet işlendiğini öğrenmelerine rağmen "korktuk" diyerek ne polise, ne Diyanet'e, ne de adli makamlara bilgi verdi. Eski Adalet Bakanı Müftüoğlu'nun savunmasındaki ayrıntı. İsmail Ağa cemaati lideri Usta Osmanoğlu, Vanlıoğlu ve Özer'in avukatı MSP'den Adalet Bakanlığı yapmış İsmail Müftüoğlu'ydu. Müftüoğlu'nun savunmasındaki bir ayrıntı bugün de Türkiye gündeminde çokça tartışmalara neden olan bir hukuki ilke. Şüpheden sanık yararlanır. Avukat Müftüoğlu müvekkillerini savunurken şüpheden sanık yararlanır diyerek üç ismin de beraatını istemişti. Bugün hala uygulanmadı gerekçesiyle tartışılan şüpheden sanık yararlanır prensibi en fazla FETÖ'nün kumpas yargılamalarında gündeme gelmişti. Fakat o kumpas yargılamalarında ve şu an devam eden birçok yargılamada avukatlar bu prensibin uygulanmamasından şikayet ediyor. Şuna bakın ki onlarca ismi idam ipine göndermek için kalemini kıran 12 Eylül Mahkemesi, Usta Osmanoğlu, Vanlıoğlu ve Özer için bu ilkeyi kullanmaktan geri durmadı. 12 Eylül Mahkemesi'nin saygın isimleri Usta Osmanoğlu ve Kaya. Üsküdar Müftüsü Hasan Ali Ünal cinayetinden beraat eden Mahmut Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğlu, Ahmet Özer ve İmdat Kaya hakkında verilen beraat kararının gerekçesini merak ediyor musunuz? Önce 12 Eylül savcısının esas hakkındaki mütalaasına bakalım. Gerekçeli kararın 22. sayfasında savcının mütalaasına tek paragraf olarak yer verildi. 12 Eylül savcısı mütalaasında kesin ve inandırıcı delil olmadığını ifade ederek şüpheli bir durumun söz konusu olduğunu belirtti ve şüpheden sanık yararlanır prensibine dayanarak Usta Osmanoğlu, Vanlıoğlu, Özer ve Kaya'nın beraatını istedi. Yani savcı avukat Müftüoğlu'nun savunmasını inandırıcı bulmuştu. Mahkemenin gerekçeli kararının ilgili bölümünü özetle okuyalım. Diğer sanıkların durumlarına gelince, sanıklar Ahmet Vanlıoğlu, Ahmet Özer, Mahmut Usta Osmanoğlu ve İmdat Kaya'nın müftünün öldürülmesi için birlikte fetva verdiklerinden bahisle olaya iştirak ettikleri iddia edilmiştir. Bu sanıklar bir dini görüşü benimsediklerini belirterek maktul Hasan Ali Ünal'ın öldürülmesi için hiçbir sebebin bulunmadığını açıklamışlar. Hatta emniyette bile bugün de bir ikrarda bulunmamışlardı. Toplumdaki konumları ve saygınlıklarını dikkate alan faillerin kendilerini de olaya bulaştırmakta faillerin menfaati olduğunu defalarca açıklamışlardır. Diğer taraftan bu sanıkların fetva verdiğine ilişkin sonuçlar İmdat Kaya ve Ömer Arlı da henüz emniyetteyken bu affı cürümlerinden vazgeçmişler ve bu sanıkların olayla ilgilerinin olmadığını belirtmişlerdir. Bu duruma göre bu sanıkların ve vekillerinin savunmalarının aksi sabit olmadığından eyleme iştiraklerinin söz konusu olmadığı kanaatine varılarak beraatlarına karar verilmiştir. Sanıkların kendileri için söyledikleri saygın ifadesini mahkeme kabul etmişti. Mahkemenin kararına göre beraat eden isimler sanıkları doğru yola sevk etmeye çalışmıştı. Üstelik mahkemeye göre beraat edenler müftüyü öldürenleri de saklamamışlardı. Mahkeme gerekçeli kararının 28. sayfasında Ömer Arlı hakkında polisin şüphesinin yoğunlaşması üzerine Ömer Arlı aranmaya başlanmış ancak bu defa İmdat Kaya'nın sanık Ömer Arlı'nın nerede olduğu hususunda bir bilgisi olmamıştır. Aynı gerekçemizi sanık Ahmet Vanlıoğlu için de belirtiyoruz diye yazmıştı. Devamında ise yine aynı sayfada şöyle denmişti. Sanık Mahmut Usta Osmanoğlu da sanık Ömer Arlı'nın Kütahya'da olduğunu bildiği ve hatta tanıdığı iki kişiyi teslim olmak için Ömer Arlı'ya gönderdiği halde ve Ömer Arlı'nın bu aşamada polis tarafından arandığı da sabit iken durumu ilgili makamlara bildirmediği bir gerçektir. Ancak buradaki kastı sanık Ömer Arlı'nın yakalanmamasını sağlamak değildir. Şaşırdınız değil mi? Randevular verilerek görüşülmüştü. Ömer Arlı'nın yeri tespit edilmiş ve elçiler gönderilmişti. Bu isimler daha sonra yurt dışına kaçmıştı. Asıl tetikçinin aradan geçen 38 yıla rağmen akıbeti hakkında henüz bir bilgi yok. Fakat tüm bunlarda aslında kötü bir niyet yokmuş. 12 Eylül Mahkemesi gerekçeli kararında söylediği saygın isimlerin ifadelerini gerçek kabul ederek şüpheden sanık yararlanır dedi ve beraatlarına hükmetti. 12 Eylül Mahkemesi'nin kararından çıkan sonuç ise şuydu. Üsküdar Müftüsü Ünal'ı Nakşibendi cemaatinden olduklarını söyleyen, sokakta gömlek satan işportacılar tasarlayarak öldürdü ve tetikçiyi de yine kendileri yurt dışına kaçırdı. Mahkemelerin kararları sonrasında hep dillendirilen, kamu vicdanının taşıyıcıları şu an bu satırları okuyan sizlersiniz. Peki, sizin vicdanınız ne diyor? 6. ayrımın sonu. Sayfa 78.